Ayrım 7. İmamlar ve Haramiler Medyası. Sabahattin Önkibar. Sayfa 78. Çevik bire 50 bin dolar maaş. 28 Şubat'ın TSK'yı mezhep ekseninde ayrıştırmasının dışında bir başka sonucu irticayla samimi olarak mücadele etmemesidir. Düşünün, 28 Şubat'ın önderi çevik bir emekli olduğunun ertesi günü İhlas Holding'den 50 bin dolar maaşla CEO olma teklifini alabilmiştir ki bu ilişkinin sırrı karşılıklı olarak var olan ortak Amerikan sevdasıdır. Çevik Paşa ben İhlas'a uymam diyerek bu teklifi geri çevirmişti. Peki ABD'ye bu kadar yakın ya da sıcak olan çevik bir 28 Şubat bağlamında niye mi hapse girdi? Cevap basit, ABD şahıslara değil çıkarlarına vefalıdır. 28 Şubat konjonktüründe konumu itibariyle Çevik Bir'le müttefikti. 10 küsür yıl sonraki müttefik AKP oldu. Bir olayı değerlendirirken neden sonuç ilişkisine bakmak gerekiyor. 28 Şubat'a da böyle bakmak lazım. Yapılan operasyon kime yaradı ya da neyi yarattı ortadadır. 28 Şubat AKP ve Tayyip Erdoğan'ı doğurmuştur. Altını çizerek yazıyorum. Tayyip Erdoğan bu sürecin ürünüdür. Çünkü TSK isteseydi Erdoğan'ı şiir okuduğu için değil, İstanbul Belediyesi'ndeki bir yolsuzluk soruşturmasından anında mahkum ettirebilirdi. Böyle bir mahkumiyet Erdoğan'ın resmi siciline yüz kızartıcı suç olarak işlenecek ve Tayyip Bey ömür boyu siyasetin dışında kalacaktı. Bunun yerine Erdoğan'ı mağdur haline getirecek ve hatta kahramanlaştıracak şekilde bir şiir okudu diye siyaset yapmasını yasakladılar. TSK siyaset mühendisliğine vasıta. Oysa okuduğu şiir İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'a aitti ki eşyanın tabiatı gereği böyle bir mahkumiyet pekala kamuoyundan geri tepecekti. Bütün bunlar bilmeyerek değil bilinçli yapıldı. Yani TSK dış dinamiklerin siyaset mühendisliğine maalesef vasıta oldu. Bir başka ayrıntı, TSK hem 28 Şubat sürecinde hem Ergenekon ve Balyoz'la ki ikisi de NATO operasyonudur, mürteci ve darbeci iddialarıyla pırıl pırıl subay ve generallerini kaybetmiştir. 28 Şubat'a dair merak edilen bir başka soru şudur, o dönem gözaltına alınan Melih Gökçek nasıl serbest kaldı, savcılıktan nasıl bırakıldı? Kamuoyu bunu Cumhurbaşkanı Demirel'in şefaatine bağladı ama gerçek öyle değil. Konuyu hem merhum Demirel hem de Melih Gökçek'le konuştum. Demirel benim ilgim yok dedi. Gökçek ise doğrudan kendim hallettim karşılığını verdi. Evet, hukuk beni serbest bıraktı yerine ben hallettim demesi ilginçti. Nasıl halletmişti? O hala sır. Sinan Aygün ile Gökçek. Gökçek gözaltına alındığında eşiyle beraber evine koşanlardan biri Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün idi. Aygün Gökçek serbest bırakılana kadar eşiyle evinden hiç ayrılmadı. Ama aynı Gökçek Sinan Aygün Ergenekon'dan gözaltına alındığında değil evine gitmek, eşine geçmiş olsun telefonu bile etmedi. 28 Şubat'la beraber bütün holdingler 12 Eylül dönemi misali yönetim kurullarına emekli paşa aramaya başladı. O günlerde telefonum çaldı. Arayan TV8'in eski patronu hemşeri MNG Holding'in patronu Mehmet Nazif Günaldı. Sabahattinciğim, eski kara kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal Paşa'nın senin yakın dostun olduğunu biliyorum. Söylesen de bize yönetim kurulu üyesi olsa, ücrette sınır yok. Mehmet Nazif'e çıkıştım. Sen ara kardeşim, ben senin postan mıyım? Nazif aramış ve Hikmet Paşa'dan şu karşılığı almış. Ben üniformamı parayla takas etmem. MİT ve Eymür raporu. TSK'da Hikmet Köksal gibiler çoktu ama onun tam tersi davrananlar da yok değildi. Çevik Birim bile 50 bin dolar maaşı reddettiği iklimde pek çok general şirketlere dolgu malzemesi oldu. Hele bir dönem İhlas Holding'den açıktan maaş alan çok sayıda kurmay subay aklıma geldiğinde kahroluyorum. Gelelim 80'li ve 90'lı yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın durumuna. Tıpkı TSK gibi MİT de imajından çok farklı bir kurumdur. MİT Fuat Doğu'yu da aşama kat etmesine rağmen hiçbir zaman emperyal bir istihbarat örgütü olamadı. Malum istihbaratçılık bizde soğuk savaş sürecinde ağırlıklı olarak komünistleri, yabancıları ve mürtecileri izlemekten ibaretti. Evet, MİT'in istihbaratçılığı takip memurluğuydu. Dahası MİT Genelkurmay'ın yan örgütüydü. Zira müsteşar askerdi. Turgut Özal askeri vesayeti kırma adına MİT'le oynadı. Hiram Abbas ve Mehmet Eymür'ün ortaya çıkışı o arayışların ürünüydü. 1980'lerin sonunda sızdırılan malum MİT raporunu bu çerçevede mütalaa etmek gerekiyor. Emel Sayın gibi sanatçıların generallerle ilişkisi iddiaları ileri sürülerek askerlere itibar operasyonları yapıldı. Operasyon timleri. Ancak Özal MİT'e yeni bir kimlik veremedi. Sadece şahsı adına iş gördürmeye çalıştı ki mesela kızı Zeynep'in kocası Davulcu Asım olayında bunu yaptı. Demirel'in MİT'e bakışı Özal'a kıyasla daha devletçiydi ama ilk sivil müsteşar olan Sönmez Köksal'ı da yine o atadı. Ankara medyasındaki konumum gereği MİT müsteşarları Teoman Koman, Sönmez Köksal ve Şenkal Atasagun'u yakından tanıdım. MİT'in yeni mahalledeki binasına defalarca davet edildim. Hükmüm şudur, MİT rejim bekçisi olarak düzenlenmiş bir yapı. Soğuk savaş süreci sonrasında boşlukta kalmış ve yeni paradigmaları henüz okuma noktasında. Nüfuz alanı geniş lakin teşkilatlanmada sorunları var. Kurum içinde ciddi asker-sivil çatışmaları olmuş. Emperyal bir misyon iddiasında değil, sadece bilgi topluyor, operasyonel bir yapılanması yok. 90'ların ortasına kadar MİT'in operasyonlarını Genelkurmay ile emniyet yapmış. 1995'te yeniden MİT'e dönen Mehmet Eymür, Öcalan'ı yakalama ambalajıyla ilk defa operasyon timleri oluşturdu. Atasagun'u tavsiye eden gazeteciler. Kamuoyu bu timleri Çiller özel örgütü olarak değerlendirdi ki timlerin o doğrultuda bazı eylemler yaptığı biliniyor. Sonrasında Şenkal Atasagun dönemi, makama getiren Mesut Yılmaz, tavsiye eden ise Uğur Dündar ile daha önce de belirttik Tuncay Özkan. Şenkal Atasagun'dan sonra yardımcısı Emre Taner ve onun ardından Hakan Fidan. Fidan malum Vanlı bir ast subay emeklisi, AKP milletvekili adayı ve istihbaratta geçmişi yok. Kronoloji itibarıyla ileride değineceğimiz Fidan'ı şimdilik bırakıp şu soruyu açalım. Uğur Dündar, Tuncay Özkan ilişkisi ya da ikisi nasıl birlikte anılıyor? Anlatalım. Tuncay Özkan yeni girdiği Cumhuriyet'ten kovulunca bir süre işsiz kalıyor. Derken Uğur Dündar ona iş verme adına Arena programının Ankara temsilcisi yapıyor. Bazılarımız iş verme adına ifadesini kavrayamayabilir ama medyada böyle şeyler sık oluyor. Mesela ben de Şamil Tayyar işsiz kalınca alternatif programımda bana yardımcı olsun diye işe aldım ki amaç o arkadaşın işsiz kalmamasıydı. Aynı şekilde yine hiç kıramayacağım birinin telefonuyla İkbal Gülpınar'ı, yani o sırada tesettüre girmemiş, sarı saçları ile ihtiyacı var diye işe almıştım. Dolayısıyla Uğur Dündar'ın Tuncay'ı işe alması kendi ihtiyacından ziyade Tuncay'ın işe olan ihtiyacıydı. Sonrası şudur. Tuncay Özkan'ın serüveni. Tuncay çok hırslı bir isim, hakkını teslim ederim, iyi de bir gazeteci. Uğur Dündar'ın kendine verdiği imkanı iyi kullandı, yaptığı dosyalar ses getirdi. Uğur Dündar bunun üzerine Tuncay'ın önünü açtı ve Doğan grubunda önemli yerlere gelmesini sağladı. Evet, açık ve net ifadeyle Dündar Tuncay Özkan'ı gazetecilikte adeta yarattı. Peki sonrası mı? Tuncay Özkan gözünü daha yukarılara dikti. Aydın Doğan'a yakın olan siyasiler ve çok etkili olan kardeşleri devreye sokuldu. Uğur Dündar'a oyun. Sonuç, Uğur Dündar lanet olsun deyip çekip gitti ama Tuncay içinden nankör ifadesini kullanmaktan çekinmedi. Uğur Dündar o günden sonra Tuncay Özkan'ın yüzüne hiç bakmadı ve hakkında çok ağır ifadeler sarf etti. Tuncay Ergenekon'dan hapse girince Dündar yine büyüklük gösterip Özkan'ı affetti. İşte Şenkal Atasagun'un Mesut Yılmaz'a Dündar ile Tuncay Özkan tarafından tavsiye edilmesi bu ikilinin beraber çalıştığı dönemde olmuştur. Tam bu noktada Tuncay Özkan, özelinde birebir içinde ve merkezinde olduğum bir anımı nakletmek durumundayım. 2000 yılının ilk ayları, Ankara'dan İstanbul'a giderken Esenboğa Havalimanı'nda Tuncay Özkan'la karşılaştım. Yanında genç bir adam. Tuncay Özkan, abi bu benim polis korumam dedi. Takıldım ve Tuncay, çok önemli adam olmuşsun. Uçakta koruma olur mu? Devlet bize de koruma verdi ama başka bir şehre gittiğinizde oranın polisi seni korur dedim. Devamı şöyle geldi. Abi sen onu boş ver, sana müthiş bir haberim var. Hayırdır Tuncay? Yakında kıyamet kopacak abi. Kim, nasıl koparacak? Benim sayemde kopacak. Nasıl? Dehşet bir kitap yazıyorum ve o kitap Türkiye'de kıyamet koparacak. Ne kitabı? Senin patronu yazacağım. Enver Ören'i. Evet, Enver Ören ile İhlas'ı yazacağım. Göreceksin, kitap bestseller olacak. Elimde aylarca konuşulacak malzeme var. Neler mesela? Neler yok ki? Sanatçılarla yapılan alemlerden tut, yat ve uçak sefaları dahil her şey. Mesela sen Enver Ören'in Yalova'daki köşkünü bilir misin? Duydum ama hiç görmedim. Ah, o köşkün dili olsa da konuşsa. Sen bunları nereden biliyorsun? O alemlere katılanlardan birebir dinledim. Sadece onlar değil, ihlasçıların borsada yaptığı manipülasyonları bir bir belgeleyeceğim. Bunların bir bölümünü zaten gazetede yazdım. Ayrıca ihlas cemaatinin gizli yüzünü ortaya dökeceğim. Tuncay, sen bunları bana Enver Ören'e söyleyeyim diye mi anlatıyorsun? Olur mu abi? Senin onların müridi olmadığını çok iyi biliyorum. Arkadaş diye anlatıyorum. Kitabı yazmaya ne zaman başlıyorsun? Ne başlaması? Bitirmek üzereyim. 189 sayfayı yazdım, az kaldı. Birkaç haftaya çıkar yani. İki haftayı geçmez, çıkar. İstanbul'a inince işlerimi bitirdikten sonra Enver Ören'e uğradım. Enver Bey, bugün Ankara'dan İstanbul'a gelirken ilginç bir olaya şahit oldum. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye düşündüm ama söylemem daha uygun olacak. Hayırdır, nedir? Tuncay Özkan sizin ve İhlas'ın hakkında kitap yazıyor. Bunu bana kendisi söyledi. Ören birden panikledi. Eyvah, bu adam gazetedeki köşesinden de günlerdir bizimle uğraşıyor. Ne yapabiliriz dedi. Bilmiyorum ve benim bir katkım olmaz karşılığını verdim. Ören, hallettim. Enver Ören hemen yanımdan peş peşe üç kişiyi aradı ve Tuncay Özkan'ın dostlarının, değer verdiklerinin kimler olduğunun araştırılmasını istedi. Ben yanından ayrılmadan önce arananlardan biri geri dönüp Mehmet Ağar ismini verdi. Enver Ören ertesi gün Mehmet Ağar'la irtibata geçip durumu aktarmış. Ağar, Enver, böyle şeyler aracılarla halledilmez. Baş başa oturun ve konuşun demiş. Aradan birkaç gün geçti. Bu konuyu sorduğumda Enver Bey'den neşeli bir cevap aldım. Hallettim, telefonda söylemeyeyim. Baş başa olduğumuzda anlatırım. Bir hafta sonra Enver Bey başka bir vesileyle Ankara'ya geldiğinde olanları anlattı. İspat etme imkanım olmadı ve haksızlık etmemek adına nasıl hallettiğini burada yazmayacağım. Ama Tuncay Özkan'ın 189 sayfasını yazdığını söylediği kitap hiç yayımlanmadı. Tuncay'a kitabı sordum. Aradan geçti birkaç ay. Ankara'da Genelkurmay'ın bir resepsiyonu var. Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Bilal Çetin'le salonun hemen girişinde sohbet ediyoruz. Baktım Tuncay Özkan geliyor. Hemen önüne çıktım. Dur Tuncay, Enver Ören ile İhlas'ın kitabı ne oldu? Hani 189 sayfasını yazmıştın? Hani iki haftaya çıkıyordu? Enver Ören ve Mücahit Ören'le buluşup ne konuştun da vazgeçti, söyler misin? Abi çok yalvardılar, dayanamadım. Ne yani, ihlasçılar yalvardı diye kitabı yok mu ettin? Öyle oldu. Şaka mı yapıyorsun Tuncay? Yo, gerçeği söylüyorum abi. Ama Enver Ören bana çok başka şeyler söyledi. Ne söylediyse inanma, acıdım vazgeçtim. Sen ne yumuşak kalpli, ne merhametli çocukmuşsun Tuncay. Demek birisi sana yalvardı mı yazdığın kitabı yakıyorsun. Abi izin ver de millete bir merhaba diyeyim. De ama, senden bir şey istiyorum. Nedir? Bak, yanımızda Bilal Çetin var, o şahit. Ver bana çöpe attığın o kitabın belgelerini, kitabı ben yazacağım. Belgeleri çöpe attım, hiçbiri yok artık, haydi bana eyvallah. O gün bugündür Tunca Özkan benden uzak durur. Dahası bazı kişilerle benimle arasının kötü olduğunu söyleyerek bu olayı afişe etme ihtimalime karşı kendince tedbir aldı ki cezaevinde yalçın küçüğü bile bana karşı doldurdu. Ben Tunca'ya hiçbir ima ve isnatta bulunmuyorum. Ama yazdığı kitabı İhlas patronlarıyla gizlice buluştuktan sonra niye imha etti sorusunun cevabını talep ediyorum. Bunu yapmazsa hep şaibe altında kalacaktır. Baykal'dan ne istedi? Bakın aynı Tunca Özkan bir dönem CHP'ye operasyona kalkıştı. Bizzat Deniz Baykal'dan dinledim. Kendisinden genel sekreterlik makamını istemiş. Amacı bu yolla CHP liderliğini ele geçirmekmiş. Deniz Baykal şu karşılığı vermiş. Gel seni önce milletvekili yapalım. Söz istediğim bölgeden birinci sıra adayı yapacağım. Partide çalış, örgütü tanı, sonra genel sekreter ol. Tunca Özkan bunu kabul etmedi çünkü acelesi vardı ve hemen kurtarıcı lider olmak istiyordu. CHP'den genel sekreterlik tavizini alamayınca resti çekti. Ya o makamı verin ya da ayrı bir parti kurup sizi bölerim. Baykal ve arkadaşları bu reste şu karşılığı verdi. Siz kaç kişisiniz ki parti kurup bizi böleceksiniz? Tuncay bu kaç kişisiniz lafına taktı ve biz kaç kişiyiz adlı bir platform kurarak meydanlara indi. On binleri CHP'den kopardı. Binleri on binleri noterlere taşıyarak CHP'den kopardı. Dahası CHP'yi AKP'nin işbirlikçisi ilan edip hedefe oturttu. Ergenekon soruşturması başlayınca prim toplamak için meydanlarda şov yaptı. Beni de alın, beni de alın. Bu şov pek çok yerde devam etti ve hapse girip kahraman olmak için Fethullah'ı çok ağır ifadelerle eleştirdi. Bunun üzerine FETÖ'cü savcılar Tuncay'ı içeri aldı. Tuncay Silivri'de hapisken Atatürk mücahidi ve Fethullah hasmıydı. Bu tutumunu hapiste kaldığı süre içinde sürdürdü. Derken tahliye oldu. FETÖ'ye niye susuyor? Tesevli Kılıçdaroğlu'na yananmak için PKK ile FETÖ'ye selam çakan yeni CHP'yi tek kelimeyle olsun eleştirmedi ve CHP'ye katıldı. Evet, on binlerce üyeyi noterlere götürerek CHP'den koparan Tunca Özkan, kendine siyasi ikbal yaratmak, yani milletvekili olma uğruna o yol arkadaşlarını ortada bırakıp CHP'ye kol kola girdi. Cezaevindeyken FETÖ'ye dümdüz giden Tuncay gitti, yerine başka biri geldi. Mehmet Haberal misali hapisten çıktığı andan itibaren Fethullah'ı bir cümleyle olsun eleştirmedi. Aynı şekilde PKK da hedefi değildi ki zaten yazdığı son kitapla o bölücü güruha selam çakmıştı. Evet, Özkan bu duruşuyla 5 yıllık cezaevi çilesini inkar edip yeni bir kulvara girdi. Hayır, ben şaşırmadım, zira Tuncay Özkan buydu. Popüler ya da moda olan akımların adamıydı. İşte tam bu noktada bir hak tesliminde bulunalım ve Tuncay'ın tam zıddı bir isme milliciler adına teşekkür sunalım ki o da sevgili Uğur Dündar'dır. Tuncay Özkan'ın gadrine uğrayıp kızgınlıkla Kanal D'den ayrılan Uğur Dündar sadece çok iyi bir televizyoncu ve gazeteci değil, aynı zamanda büyük bir vatanseverdir. Gazetecilik mesleğinde tesadüfen var olmak mümkündür ve 3-5 yıl gündemde kalınabilir. Ama tesadüfen 40 küsür yıl dimdik ayakta durulamaz. İşte Uğur Dündar. Uğur Dündar bunu başarabilen az sayıdaki gazetecilerdendir. Şaibesi, defosu yoktur. Akit gazetesi ve benzerlerinin hezeyanları ise onun dimdik duruşuna atılan çamurlardan ibarettir. Uğur Dündar istese bugün Tayyip Erdoğan'ın en yakınında bulunabilir ve pekala Acun misali televizyon kanalı sahibi olabilirdi. Tayyip Erdoğan'ı çok eskiden tanır ki 2002'deki seçim arefesinde Deniz Baykal'la beraber onun programında milletin karşısına çıkmıştı. Dündar Erdoğan'a minnacık göz kırpsa bugün sarayın göz bebeğiydi. Zira günümüzde bunun en iyi örneği Jöleli, yani Yiğit Bulut'tur. Evet, Dündar samimi Atatürkçü ve Cumhuriyetçi kimliğiyle şahsi ikbal peşinde koşmadı. İnandıklarının mücadelesini verdi ve hala veriyor. Bazıları bilmez, Dündar Halk TV'ye programa giderken uçak parasını bile cebinden öder. Dolayısıyla böyle birine bu kitapta hak teslimi yapmak vicdanlı ve objektif olmanın gereğidir. Kuşkusuz bu ülkede 2015 itibarıyla Uğur Dündarlar bir tane değildir. Ve işte onun gibi olanlar, işte Soner Yalçın, işte Yılmaz Özdil, işte Yaşar Nuri Öztürk, işte Melih Aşık, işte Rahmi Turan, işte Doğu Perinçek ve Aydınlık Gazetesi ile Ulusal Kanal, işte Yalçın Bayer, Mustafa Balbay, Mustafa Mutlu, Turan Özlü, İlker Yücel, Adnan Türkkan, Hulki Cevizoğlu, Mehmet Faraç, Can Ataklı, Ahmet Tan ve Halil Nebiler. İşte Profesör Emre Kongar Hoca, işte Profesör Ümit Özdağ Hoca, işte Nihat Genç, işte Işık Kansu, işte Aslan Bulut, işte Oda TV'nin Yiğit Barışları ve Müyesser Yıldız, işte Kırmızı Kedi Yayın Evi'nin sahibi Haluk Hepkon, işte Kaynak Yayınları, işte Banu Avar, Erol Manisalı, Saygı Öztürk, Orhan Karataş, Necati Doğru, Mine Kırıkkanat ve Orhan Bursalı. Ve işte televizyonlarda yorumlarıyla hafıza ara kazınan Agah Oktay Güner, Ufuk Söylemez, Metin Feyzioğlu, Ümit Kocasakal, Mehmet Bedri Gültekin, Hasan Ünal, Yaşar Okuyan, Tayfun İçli, Gökhan Çapoğlu ve Sencer İmer. Bunların her biri Uğur Dündar misali Türk medya ve yayın dünyasının yeni Hasan Tahsinleridir. İsteseydiler vatan ve Atatürk yerine dolar ve mama diyerek Tayyip ile FETÖ'nün yanına park edebilirlerdi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 91.